Ayrım 26.
Ziyafet gecesi onu bir sis perdesi arkasında görmüştü çünkü. Lantier hantallaşmış, tombul, yuvarlak bir adam olmuştu. Boyunun kısalığı yüzünden bacakları kolları kalınlaşmış ve kabalaşmıştı. Buna karşın yüzü tembellik içinde geçen yaşamın verdiği şişliklerin altında gene de güzel çizgilerini korumuştu. O güzelim kaytan bıyıklarına her zaman büyük özenle baktığı için kendi yaşı olan 35'ten fazla göstermiyordu. O gün kibar beyler gibi kül rengi bir pantolon, lacivert bir palto giymişti. Başında da yuvarlak bir şapka vardı. Hatta bir gümüş saati ve ucunda yadigar olması muhtemel bir yüzük sallanan gümüş kösteği bile vardı. "Ben gidiyorum," dedi. "Çok uzakta, ta cehennemin bir ucunda oturuyorum." Lantier sokağa çıkmıştı bile. İşte tam o sırada çinko işçisi ona seslendi ve kapılarının önünden her geçişte kesinlikle kendilerine bir uğrayıp merhaba demesi için ona söz verdirdi. Bu arada sessizce ortadan yok olan Gervais, sırtında sadece bir gömlekle uyku sersemi yüzüyle Etienne'i önüne katmış, iteleyerek geri geldi. Çocuk gülümseyerek gözlerini ovuşturuyordu. Ne var ki Lantier'i görüverince titreyip sıkılarak öylece durdu. Annesiyle Capio'ya kaygılı gözlerle yan yan bakmaya başladı. Capio, "Bu beyi tanıdın mı?" diye sordu. Çocuk yanıt vermedi. Başını eğmekle yetindi sadece. Sonra bu beyi tanımadığını anlatmak için hafif bir işaret yaptı. "E hadi öyleyse, aptal gibi durmasana, onu tanıyorsun, git öp onu." Lantier ciddi bir yüzle sakin sakin bekliyordu. Sonunda Etienne yaklaşmaya karar verince eğildi, yanaklarını uzattı. Kendisi de çocuğun alnına kocaman bir öpücük kondurdu. O zaman çocuk babasının yüzüne bakmak yürekliliğini gösterdi. Ama birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yaka paça bir yanda, kendisine yabani diyen Capio'nun azarları arasında deliler gibi kaçtı. Fena halde sarsılan ve benzi sapsarı kesilen Gervais, "Heyecandandır," dedi. Capio anlatıyordu. "Yo, bakın genellikle çok yumuşak, çok sevimli, uslu bir çocuktur. Onu çok iyi yetiştirdim. Göreceksiniz, size alışır. İnsanları tanıması gerek." Sözün kısası, sadece bu çocuk söz konusu olsa bile boyuna dargın durulmaz ki, değil mi ya? Sırf onu düşünüp bunu çoktan yapmalıydık. Çünkü bakın, açıkça söyleyeyim, ben bir babanın oğlunu görmesine engel olmaktansa kendimi keserim daha iyi. Ardından da konyak şişesini bitirmekten söz etti. Üçü birlikte yeniden kadeh tokuşturdular. Lantier hiçbir şaşkınlık göstermiyor, sessizliğini kusursuz bir biçimde sürdürüyordu. Çekilip gitmeden önce Capio'nun gösterdiği nezakete karşılık olsun diye dükkanı kapatırken ona yardım etmek için ısrar etti. Sonra ellerini birbirine vurarak temizledi. Karı kocaya iyi geceler diledi. "Allah rahatlık versin, ben de son arabayı yakalamaya çalışacağım. Yakında gene gelirim, söz veriyorum," diyerek ayrıldı. O akşamdan sonra Lantier, Gutedor sokağında artık sık sık görünmeye başladı. Çinko işçisi oradayken geliyor, sırf onu görmek için dükkana giriyormuş gibi yaparak kapıdan hal hatır soruyordu. Sonra paltosunu çıkarmadan vitrinin önüne geçip oturuyordu. Yüzü sinek kaydı tıraşlı, saçları sımsıkı taralı, iyi bir eğitim görmüş adam tavırlarıyla ve çok saygılı konuşuyordu. Böylece Capio'lar onun yaşantısının ayrıntılarını yavaş yavaş öğrendiler. Son 8 yıl içinde bir süre büyük bir şapka fabrikasını yönetmişti. Bu işten neden ayrıldığını sordukları zaman bir ortağın ahlaksızlığından söz ediyordu. Hemşerisi olan bu alçak herifin sermayeyi kadınlarla yiyip bitirdiğini söylemekle yetiniyordu. Ama o eski patronluk konumu artık ona yakışmayacak biçimde davranamayacağı bir soyluluk unvanı gibi hala üzerinde duruyordu. Habire çok iyi bir iş kurmak üzere olduğunu söylüyordu. Yeni açılacak büyük bir şapka mağazasının yöneticiliğini yapacaktı. Şimdi bir iş yapmıyordu. Tıpkı bir kent soylu gibi elleri ceplerinde, güneşte geziniyordu. Kimi günler sızlandığı da olmuyor değildi. Ama birisi ona işçi arayan bir fabrika salık vermeye kalkışacak olursa, gülümseyerek karşısındakinin haline acır gibi tavırlar takınıyor, başkaları uğruna canını paralayarak açlıktan ölmeye hiç mi hiç niyeti olmadığını söylüyordu. Ne var ki Capio'nun dediği gibi, aslan gibi bir adam havasıyla yaşamıyordu ya kuzum. Hadi kuzum, kurnaz adamdı, işini biliyordu, hiç kuşkusuz ufaktan bir ticaret işi yapıyordu. Çünkü adamın bolluk içinde yüzüyormuş gibi bir hali vardı. Giydiği kar gibi beyaz iç çamaşırları, taktığı o pahalı ve şık kravatları satın almak için para gerekliydi. Bir sabah çinko işçisi onu Montmartre bulvarında kunduralarını boyatırken görmüştü. Oysa işin aslı şuydu. Başkalarından söz ederken pek geveze kesilen Lantier, kendisi söz konusu olduğu zaman susuyor ya da yalan söylüyordu bal gibi. Nerede oturduğunu bile söylemek istemiyordu. İyi bir iş buluncaya kadar orada ta cehennemin dibinde bir arkadaşının yanında kalıyordu. Hiç kimsenin kendisini görmeye gelmesini de kesinlikle istemiyordu. Çünkü hiç evde bulunmadığını söylüyordu. Sık sık şöyle diyordu. İnsan bir iş ararken 10 tanesine rastlıyor. Ne var ki 24 saat bile kalmayacağına göre bunlara girmek zahmetine değmez ki. Söz gelimi bir pazartesi sabahı Montre'de Campion'ın yanına girdim. Daha henüz ilk akşam Campion politikadan söz açıp kafamı şişirdi. Canım sıkıldı doğrusu. Benimle aynı fikirde değildi çünkü. Ben de ne yaptım? Salı sabahı tası tarağı toplayıp sıvıştım. Çünkü canım kölelik çağında değiliz ya, günde 7 frangı kendimi satamam ben. O sıralarda Kasım ayının ilk günleriydi. Lantier kibarlık göstererek menekşe demetleri getirip Gervais'in iki işçisine dağıttı. Ziyaretlerini gittikçe sıklaştırmaya başladı. Hemen hemen her gün gelmeye başlamıştı. Bütün gün bütün mahallenin gözüne girmek istermişe benziyordu. İlkin Clemens'le Bayan Pitos'un hoşuna gitmişti. Onları kendine çekmeyi başardı. İkisine de yaş ayırımı yapmaksızın en candan, en saygılı ilgi ve özeni gösteriyordu. Daha bir ay geçmeden bu işçi kadınların ikisi de ona bayılıyorlardı. Hani neredeyse canlarını vereceklerdi. Odalarına gidip hatırlarını sormakla pohpohladığı boşlar, onun nezaketine, kibar davranışlarına hayrandılar. Öve öve bitiremiyorlardı. Lori Leux'lere gelince, doğum günü eğlentisinde yemeğin sonunda gelen o adamın neyin nesi olduğunu öğrenince, eski aşığını bu şekilde kocasının evine sokmaya cesaret eden Gervais'e karşı demediklerini bırakmadılar. Ama günün birinde Lantier onların evine çıktı. Tanıdığı bir hanım için bir altın zincir ısmarlayarak kendini o kadar iyi bir biçimde tanıttı ki onu hemen oturttular. Konuşmasına hayran olarak tam bir saat alıkoydular. Hatta bu kadar kibar bir adamın nasıl olup da paytakla ömür geçirebildiğini düşünüyorlardı. Sonunda Lantier'in kapyolara yaptığı ziyaretler hiç kimsede öfke ve tiksinti yaratmamaya başladı. Şapkacı Gutedor sokağında kendini herkese o kadar sevdirmişti ki bu ziyaretleri pek doğal bile buluyorlardı. Sadece Guje oradaysa adamla tanışmak zorunda kalmamak için hemen dışarı çıkıyordu. Bununla birlikte Lantier'in gösterilen bu aşırı sevgiye karşın Gervais ilk haftalar büyük bir heyecan ve şaşkınlık içinde yaşadı. Virgin'in kendisine açıldığı gün yüreğinin tam ortasında duyduğu o ateşi gene duyuyordu. Genç kadını en çok korkutan, bir akşam Lantier kendisini yalnız bulur da öpmeye kalkarsa ona karşı koyma gücünü kendinde bulamamaktı. Genç kadın onu biraz fazlaca düşünüyordu. Günü hala onunla dop doluydu ama Lantier'in çok dürüst davrandığını, orada bulunanların sırtı kendilerine dönükken bile yüzüne dikkatle bakmadığını, parmaklarının ucuyla bile dokunmadığını görünce yavaş yavaş dinginleşti, gönlü rahat etti. Hem sonra aklından geçenleri sanki okuyormuşa benzeyen Virgin, kafasında kurduğu bu kötü düşünceler için onu kınıyordu. Niçin korkuyordu, niçin tir tir titriyordu böyle? Lantier'den daha kibar bir adam bulunamazdı. Elbette ya, artık korkacağı hiçbir şey olmamalıydı. Virgin günün birinde bir punduna getirip ikisini bir köşeye itti. Sözü döndürüp dolaştırıp sevgiye getirdi. Lantier ciddi bir sesle sözcüklerini tartarak artık duygularının ölmüş olduğunu, bundan böyle kendisini sadece oğlunun mutluluğuna adamak istediğini söyledi. Hala güneyde bulunan Claude'dan hiç söz etmiyordu. Etienne'i her akşam alnından öpüyor, çocuk yanından ayrılmayacak olsa ne söyleyeceğini bilemiyordu. Onu unutmuş görünüp Clemens'e övgüler yağdırmaya başlıyordu. O zaman Gervais'in içi rahatladı. Yüreğinde geçmiş yılların öldüğünü hissetti. Lantier'in yanı başındaki varlığı, Plasanslar ve Bonsur Oteli ile ilgili anılarını silikleştiriyordu. Onu hep karşısında göre göre artık düşler kurmaz olmuştu. Hatta aralarındaki eski ilişkilerini düşündükçe bir tiksinti bile duyuyordu. Oho, her şey bitmişti. İyiden iyiye bitmişti canım. Günün birinde Lantier kendisinden böyle bir şey istemeye kalkışacak olursa, suratına iki tokat atarak cevap verecek, sonra da gidip olanı biteni kocasına anlatacaktı. Ve Gervais yeniden hiçbir vicdan azabı duymaksızın olağanüstü bir tatlılıkla Guje'nin sımsıcak dostluğunu düşünüyordu. Bir sabah Clemens dükkana geldiği zaman bir gün önce saat 11'e doğru Bay Lantier'i kolunda bir kadınla gördüğünü anlattı. Bunu patronun suratının ne hale geleceğini görmek için pek iğrenç sözcükler kullanarak sinsi bir hınzırlıkla söylüyordu. Evet efendim, Bay Lantier Notre Dame de Lores sokağını tırmanıyordu. Kolundaki kadın sarışın, ipek giysisinin altında, kıçı çıplak, neredeyse yorgunluktan canı çıkmış o bulvar orospularından biriydi. Clemens alay olsun diye peşlerinden gitmişti. O edepsiz karı bir domuz kasabına girmiş, karidesle jambon almıştı. Sonra Bay Lantier, La Rochefoucauld sokağında, evin önündeki kaldırımda, başını havaya kaldırarak durmuş, yukarı yalnız başına çıkan hasbanın yanına gelmesi için kendisine pencereden işaret etmesini beklemişti. Ama Clemens bağlandıra bağlandıra bir sürü iğrenç yorumlar eklediyse de Gervais gene de kılını bile kıpırdatmadan elindeki beyaz bir elbiseyi sakin sakin ütülemeyi sürdürüyordu. Arada sırada anlatılan bu öykü dudaklarına hafif bir gülümseme konduruyordu. Bu Provençliler bütün Güneyliler gibi hep böyle kadın delisidirler diye geçiriyordu içinden. Her ne pahasına olursa olsun onlara hep kadın gereklidir, hiç bıkıp usanmazlar. Hani çöplük bulsalar, kürekle süprüntü yığınının içinden çıkarıp alırlar. O akşam Lantier dükkana geldiği zaman, Clemens'in o sarışın yosmayı diline dolayıp ona takılması Gervais'in pek hoşuna gitti. Epeyce eğlendi. Zaten Lantier'de görülmüş olduğu için az buçuk koltukları kabarır gibiydi. Aman canım, ne vardı bunda? Eski bir dostuydu. Hiç kimseyi rahatsız etmeyeceği zamanlar onunla arada bir hala görüşüyordu. Pek şık bir kızdı. Bütün evi pelesenk ağacından eşyalarla döşeliydi. Ve Lantier böylece kızın eski aşıklarından bazılarının adlarını sayıyordu. Bir vikont, büyük bir Çini tüccarı, bir noterin oğlu. Kendisi güzel kokulu kadınlardan hoşlanırdı. Sarışın yosmanın üzerine lavanta serptiğini, mendilini Clemens'in burnuna doğru uzattığı sırada Etienne içeri girdi. Bunun üzerine Lantier ağırbaşlı tavrını takındı. Çocuğu öperken gönül eğlendirmenin hiçbir önemi bulunmadığını, yüreğinin ölmüş olduğunu ekledi. Gervais elindeki işin üzerine eğilmiş, başını sallayarak bu sözleri onaylıyordu. Kendi kötülüğünün cezasını Clemens'in gene kendisi çekti. Çünkü Lantier'in daha önce çevrede bulunanlara belli etmeden ötesini berisini 2-3 kez cimdiklediğini pekala hissetmişti. Şimdi de bulvardaki sokak orospusu gibi parfüm kokmadığı için kıskançlıktan çatlıyordu. Bahar geldiğinde artık iyiden iyiye ev halkından olan Lantier, dostlarına daha yakın bulunmak amacıyla bu mahalleye taşınmak istediğinden söz etti. Derli toplu, temiz bir evde dayalı döşeli bir oda istiyordu. Bayan Boş, hatta Gervais bile onun istediği gibi bir oda bulmak için paralandılar. Çevredeki sokakları araştırdılar. Ne var ki Lantier kolay kolay beğenen bir insan olmadığı için büyük avlulu bir evde zemin katında bir oda istiyordu. Kısacası akla gelebilecek her türlü rahatlığı arıyordu. Şimdi de her akşam kapyoların evinde tavanların yüksekliğini ölçüyor, odaların bölüştürülmesini inceliyor, tıpkı buraya benzer bir evi canı çekermiş gibi tavırlar takınıyordu. Ah, tıpkı buna benzer bir yer bulsa, başka bir şey istemeyecekti. Sakin, sıcacık bir köşede kendisine seve seve küçücük bir kovuk kazardı. Sonra her seferinde incelemelerini şu cümleyle bitirirdi. Eh doğrusu ya, sizin burası gerçekten de çok güzel. Yemeği orada yediği bir akşam sıra tatlıya geldiği zaman gene aynı cümleyi söyleyince onunla artık senli benli konuşmaya başlayan Capio birdenbire ''Madem gönlün o kadar çekiyor burada otur sen de ahbap'' diye bağırdı. ''Bir yoluna koyarız, sonra da oturup uzun uzun kirli çamaşırların durduğu oda temizlenirse güzel bir yatak odası olabileceğini anlattı. Dükkanda yere bir yatak sererler, Etienne de orada yatardı. İşte bu kadar.'' Lantier, "Yo, hayır, hayır," dedi. "Dünyada kabul etmem. Sizi fazla rahatsız etmiş olurum. Bunu içtenlikle söylediğinizi biliyorum ama üst üste sıcaktan bunalırız. Hem sonra bilirsiniz ya, herkes özgür olmak ister. Ben sizin odanızdan geçmek zorunda kalacağım. Eh, bu da her zaman pek hoş olmaz, değil mi ya?" Çinko işçisi gülmekten katılarak sesini açmak için masaya yumruk indirdi. "Ah hınzır kafir," diye haykırdı. "Hep Yezidlik düşünür bu. Ulan enayi, biraz kafanı çalıştır. Odadan avluya bakan iki pencere var. Bunlardan birini yere kadar yıkar, kapı yaparız. Böylece sen avludan odana girersin. Hatta istersek ara kapıyı da kapatırız. Birbirimizi ne görür ne de işitiriz. Sen odanda, biz odamızda." Bir sessizlik oldu. Lantier, "Aa evet, öyle olursa bir diyeceğim yok," diye mırıldandı. "Ama düşünüyorum da yine olmaz. Çok fazla. Burun buruna olacağım sizinle." Lantier bu arada Gervais'in yüzüne bakmaktan kaçınıyordu. Ne var ki kabul etmek için ondan bir söz beklediği de apaçık belliydi. Kocasının ortaya attığı bu fikir genç kadının çok canını sıkmıştı. Lantier'in çatılarının altında, evlerinde kendileriyle birlikte oturmasının onu pek fazla kaygılandırdığı da yoktu. O sadece kirli çamaşırları nereye koyacağını düşünüyordu. Bütün tasası buydu. Bu arada Çinko işçisi bu düzenlemenin sağlayacağı yararları sayıp döküyordu. 500 frank kira zaten öteden beri biraz fazla geliyordu kendilerine. Eh işte, şimdi arkadaşı dayalı döşeli odaya ayda 20 frank verecekti. Bu hem ona pahalıya gelmeyecekti hem de kendi kira taksitlerini ödeme zamanında da kendilerine kolaylık sağlayacaktı. Karyolalarının altına bütün mahallenin kirli çamaşırlarını alacak kadar büyük bir sandık sağlamayı da kendisinin üstleneceğini ekledi. İşte o zaman Gervais duraksadı, gözleriyle Kapyuana'ya danışır gibi baktı. Aslında Lantier yaşlı kadının göğüs nezlesine iyi gelir diye aylardan beri nöbet şekeri taşıya taşıya zaten çoktan onun gönlünü fethetmişti. Gervais sonunda, "Elbette canım, bizi neden rahatsız edecekmişsiniz?" dedi. "İşleri bir düzene koymanın yolunu elbette buluruz." Lantier, "Yo, hayır hayır, teşekkür ederim," diye üsteleyip duruyordu. "Hepiniz çok naziksiniz, nezaketinizi kötüye kullanmak olur bu." Bunun üzerine Capio fena halde öfkelendi. "Hala inatla aptallık edip duracak mıydın kuzum? Onun gelmesini gönülden istediklerini söylüyordu ya işte. Üstelik kabul etmekle kendilerine hizmeti dokunmuş olacaktı. Bunu da mı anlamıyordu?" Sonra öfkeli bir sesle avazı çıktığı kadar bağırdı. "Etienne, Etienne!" Çocuk masanın üzerinde uyuyakalmıştı. Sıçrayarak başını kaldırdı. "Bana bak, şuna sen de burada kalmasını istediğini söyle. Evet evet, işte bu beye yüksek sesle söyle, istiyorum de." Etienne uyku sersemi dili damağına dolaşarak "istiyorum" diye kekeledi. Bunun üzerine herkes gülmeye başladı ama Lantier çok geçmeden gene o ağırbaşlı ve düşünceli tavrını takındı. Masanın üzerinden uzanıp Kapyon'un elini sıkarak "kabul ediyorum" dedi. "Her iki tarafında gönül rızasıyla oluyor bu iş, öyle değil mi?" "Evet, çocuğun hatırı için kabul ediyorum." Gervais, ertesi günü mal sahibi Bay Marescot'un boşların odasına geldiği saatte oraya gitti ve meseleyi kendisine anlattı. Bay Marescot önce pirelendi, yüz geri etti. Sanki Gervais evin bütün ön yüzünü yıkamayı önermiş gibi öfkelendi, küplere bindi. Sonra gidip yerinde titiz bir inceleme yaptı. Başını kaldırıp yukarı bakınca üst katların sarsılmayacağına iyice güven getirdi ve sonunda izin verdi. Kapyolar bir anlaşma imzalamak zorunda kaldılar. Kira sözleşmesinin sonunda evi gene eski haline getirip öyle bırakmayı üstleniyorlardı. Hemen o günün akşamı Çinko işçisi birkaç arkadaşını getirdi. Biri duvarcı, biri doğramacı, biri de boyacıydı. Günlük işleri bittikten sonra arkadaş hatırı için bu işi yapacaklardı. Yeni bir kapı takılması, odanın temizlenmesi gene de 100 franktan aşağı çıkmadı. Üstelik çalışırken işçilerin içtikleri şişe şişe şaraplarda cabası. Çinko işçisi, arkadaşlarına paralarını daha sonra kiracıdan ilk parayı aldığım zaman hemen ödeyeceğini söyledi. Ardından da odanın döşenmesi söz konusuydu. Gervais, Kapyuana'nın elbise dolabını orada bıraktı. Buna kendi odasından aldığı bir masayla iki iskemle de ekledi. En sonunda bir tuvalet masasıyla bütün yatak takımlarıyla birlikte bir de karyola alması gerekti. Bunların hepsi 130 frank tutuyordu ki ayda 10 frank vererek ödeyecekti. Lantier'in vereceği 20 frankın ilk 10 aylığı üstlenilen borçlarla önceden yenmiş oluyordu. Ama ilerisi için de iyi bir kazanç sağlayacaktı. Lantier, Haziran'ın ilk günlerinde odasına yerleşti. Bir gün önce Capio, tutacağı arabaya vereceği 30 metelikten onu kurtarmak amacıyla evine gidip sandığını getirmeyi önermişti. Ne var ki Beriki, bu sözler üzerine pek tedirgin oldu. Sandığın çok ağır olduğunu ileri sürdü. Sanki nerede oturduğunu son dakikaya kadar gizlemek istermiş gibi bir haller takındı. Lantier öğleden sonra saat 3'e doğru çıka geldi. O sırada Capio evde değildi. Ve kapının önünde duran Gervais, arabanın üstündeki sandığı tanıyınca sapsarı kesildi. Bu onların Plasence'dan gelirken yanlarında getirdikleri eski sandıktı. Şimdi derisi sıyrılmış, kırılmış, iplerle bağlanmış ve bir hayli yıpranmıştı. Sık sık düşlediği gibi o sandığın gene kendisine geri geldiğini görüyordu. Aynı arabanın o Adelşıllığının içine binip kendisiyle alay ettiği, aynı arabanın bu sandığı şimdi geri getirdiğini sanacak hale gelmişti. Bu arada Boş Lantier'e yardım ediyordu. Çamaşırcı kadın biraz sersemlemiş, hiç ses çıkarmadan peşlerinden gidiyordu. İki erkeğin yükleri odanın ortasına bıraktıkları zaman Gervais laf olsun diye iyi bir iş yaptık değil mi dedi. Sonra bir parça kendini toparlayıp sandığın iplerini çözmekle uğraşan Lantier'in başını kaldırıp da yüzüne bile bakmadığını görünce "Bay Boş, siz de bir bardak şarap içersiniz herhalde" diye ekledi. Ve gidip bir şişe şarapla bardakları getirdi. Tam o sırada sırtında resmi giysisiyle pasyon sokaktan geçiyordu. Gervais gülümsedi. Göz kırparak ona küçük bir işaret yaptı.